Ayrım 33, Elveda Güzel Vatanım, Ahmet Ümit, sayfa 348. Devlet kademesindeki herkes eski ittihatçı değil mi? Merhaba Ester, 9. gün akşam. Kapıya vurulduğunu neredeyse duymayacaktım. Akşam yemeğinden sonra yukarı çıkmış, iskemlemi balkona atmış, güz serinliğinde hem şehri seyrediyor hem de Mehmet Esad'ın söylediklerini düşünüyordum. Israrla beni yanında istiyordu ama ne tür bir vazife yapacağımızı henüz açıklamamıştı. Aslında yadırganacak bir durum yoktu. Teklifini kabul etmemiştim ki ne yapacağımızı söylesin. Aklımı kurcalayan asıl mevzu Cezmi Binbaşı'nın öldürülmesiydi. Mehmet niye bu cinayetten hiç bahsetmemişti? Halbuki İzmir suikastı öncesi Ahmet Şükrü Bey'in evindeki yemekli toplantıdan çok daha ciddi bir meseleydi bu emekli zabitin öldürülmesi. İsteseler kolaylıkla bu suçu üstüme yıkarlardı. Kim bilir, belki de ikinci bir koz olarak elinde bulundurmak istiyordu bu meşhum cinayeti Mehmet Esad. İşte tam bunlar aklımdan geçerken işittim kapının çalındığını. Akşamın bu vakti kimdi acaba? Çok da tedirgin değildim aslında. Mehmet Esad'la bugünkü konuşmamızın ardından polisler gelecek değildi ya. Nitekim kapıyı açınca karşımda Reşit'i buldum. 4 gün önce yaşadığımız sahnenin aynısı gibiydi. Bu öğlen polislerin geldiğini öğrenmiş, eli ayağı birbirine dolaşmış olmalıydı. Onu nasıl teskin edeceğimi düşünüyordum ki. Karakoldan geliyorum diyerek berjer koltuğa gömüldü. Tam 1 saat konuştuk polislerle. Otel müdürünün genç yüzünde ne korku vardı ne de panik. Aksine son derece rahat bir tavırla konuşuyordu. Zorlu bir imtihanı başarıyla vermiş bir talebenin heyecanı vardı gözlerinde. Yatağın ucuna ilişerek anlattıklarını dinlemeye başladım. Otele döndüğümde sizi aradım ama çıkmışsınız. Ömer anlattı vaziyeti. Ben de kalkıp karakola gittim. Sizinle konuşan polislere yönlendirdiler beni. Ne biliyorsam hepsini söyledim. Cezmi amcayı nereden tanıdığımı, neden evine gittiğimi bütün açıklığıyla anlattım. Sadece sizin ikinci gidişinizi sakladım ki bence onu da anlatabilirdik. Çünkü polisler katil ya da katillerin hırsızlık maksadıyla eve girdiğine inanıyorlar. Dolayısıyla sizden ya da benden şüphelenmeleri için bir sebep yok. Zavallı Reşit olan bitenin farkında değildi. Gizli bir el hem onu hem de beni koruyordu. Büyük ihtimalle Mehmet Esad olan bu şahıs Cezmi Kenan dosyasının o iki acemi polise verilmesini de sağlamıştı. Elbette bu hakikati Reşit'le paylaşmadım. Yok aziz kardeşim, sakın ha diye ikaz ettim. Sakın benim cinayet mahallime gittiğimi söyleme. İşgüzar bir polis çıkar, ikimizin de başını belaya sokar. Bu meselede ne kadar ketum davranırsak o kadar iyi. Eğer polisler Cezmi Binbaşı'yı hırsızlar öldürdü diyorsa öyledir. Buna itiraz edecek halimiz yok. Şüpheli bir ifade belirdi gözlerinde. Siz inanmıyor musunuz? Cezmi amcayı başkaları mı öldürdü yoksa? Ağzımdan çıkan lakırdıya dikkat etmem gerektiğini anladım. Hayır hayır diye toparlamaya çalıştım. Bence de hırsızlardır Cezmi Binbaşı'ya kıyanlar. Polislerden daha mı iyi bileceğiz? Hayır, kafasına yatmamıştı. İttihatçı olduğu için öldürülmüş olabilir mi? Konuşmalarını duydunuz. Hiç çekinmeden atıp tutuyordu hükümet hakkında. Sonunda tedirgin olacağı bir neticeye ulaşmasını istemediğimden düşünce akışını kestim. Hiç zannetmem. Cezmi Binbaşı'yı niye ciddiye alsınlar? Nur içinde yatsın ama biliyorsun aklı da pek yerinde sayılmazdı rahmetlinin. Endişeyle iri iri açılan gözleri anlamak istercesine bakıyordu. Orası öyle ama şu İzmir suikastından sonra polis ittihatçı avına çıktı diyorlar. Cezmi amcayı da... Zeki bir adamdı Reşit ama bu muammayı çözmenin ona hiçbir yararı yoktu. Olur mu öyle şey? Hükümet her ittihatçıyım diyenin peşine düşse kimse kurtaramaz yakasını bu işten. Bizzat reisi cumhurumuz, başbakanımız, bakanlarımız, mebuslarımız... Neredeyse devlet kademesindeki herkes eski ittihatçı değil mi? Yok, bu adi bir hırsızlık meselesi. Evi biliyorsun işte, hiçbir tedbir yok. Elini kolunu sallayarak gir içeri. İktisadi durum da ortada. O kadar çok fakir var ki memlekette. Onlardan biri bıçağını çekip dalmıştır eve. Öyle diyorsunuz da Cezmi amca kolay kolay alt edilecek bir adam değildi. Tamam yaşı vardı ama hala dinçti, gücü kuvveti yerindeydi. Üstelik kavgaya dövüşe yabancı biri de değildi. Çaresizlik içinde ellerimi yana açtım. Eve girenlerin tek kişi olduğunu bilmiyoruz ki. Belki birkaç kişiydiler. Belki adamlar çok tecrübeliydi. Belki Cezmi binbaşıyı uyurken yakaladılar. Yerde yatarken bulmuştum onu. Daha fazla ısrar etmedi. Olabilir tabii dedi kederle iç geçirerek. Haklısınız Şehsuvar ağabey. Polisler icap edeni yapacaktır zaten. Oturduğu koltuktan kalktı. Ben de gideyim artık. Kapıya yöneldi. Birkaç adım atmıştı ki Çin vazosunun önünde durdu. Az kalsın unutuyordum. Ali Yunus'la konuştum. Tokatlıyanın müdürü. Yarın öğleden sonra sizi bekliyor. Ne icap ediyorsa yapmaya hazır. Buyursun bir kahvemizi içsin. O arada bakarız müşteri listesine. Eğer aradığı kişi bizde kalmışsa mutlaka buluruz. Adres filan bıraktıysa da Şehsuvar Bey'e veririz dedi. Samimi çocuktur Ali. Öyle laf olsun diye konuşmaz. Ne söylediyse yapar. İşte bu haber yüreğime su serpmiş, başımda dönen bütün melanetleri, bütün entrikaları unutturmuştu bana. Çok teşekkür ederim Reşit dedim. Odanın ortasında dikilen genç arkadaşıma gülümseyerek. Gerçekten çok teşekkür ederim. Senin bu iyiliklerini nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Her zamanki mütevazı tavrını takınmıştı. Rica ederim Şehsuvar abi. Ne olacak, alt tarafı bir telefon ettim. Umarım bulursunuz şu adres. Haydi iyi geceler. Bu dilekle çıkmıştı adamdan ama verdiği haber bu geceyi şimdiden iyi kılmıştı bile. Evet, öyle ya da böyle seni bulacaktım. Belki de yeni bir hayat başlayacaktı önümüzde. Kader 18 yıl önce kaçırdığımız fırsatı belki yeniden sunacaktı bize. Aptalca gelebilir ama olsun, evet, kendimi bir idadi öğrencisi kadar heyecanlı hissediyordum. Yarın öğleden sonra ilk işim Tokatlıyan Otel'e gitmek olacaktı. Daha fazla uzatmadan Leon dayıya ulaşmalıydım. Belki onu bulduğum yerde sen de çıkardın karşıma, kim bilir. Ama şimdi yazıma dönmeliyim. Kaldığım yerden başlamalıyım yaşadıklarımı anlatmaya. Bu toprakların ilk hükümet darbesini yapıp Kamil Paşa'yı cebren devirdiğimiz o yağmurlu gün, cemiyetimizin tek başına iktidar olacağı 5 yıllık sürenin başlangıcı olacaktı. Ama kurulacak hükümette Dahiliye Nazırı vazifesini üstlenecek olan Talat Bey'e göre hala iktidarı tam olarak ele geçirmiş sayılmazdık. Bu tespitte pek de haksız değildi. Çünkü Baba Ali baskınından birkaç saat sonra Mahmut Şevket Paşa yeniden sadrazam olarak atanmıştı. Öyle ki biz Baba Ali'de kalırken Enver Bey daha fazla kimseyi öldürmesin diye Yakup Cemil'i de yanına alarak sarayın yolunu tutmuş, aynı anda Mahmut Şevket Paşa da kendisine verilecek olan bu mühim vazifeyi üstlenmek için Üsküdar'daki evinden ayrılmıştı. Tahta çıktığı ilk günden beri cemiyetimizle uyumlu çalışmaya büyük ihtimam gösteren Sultan Reşat Hazretleri yeni duruma hiç şaşırmamıştı. Kendisine uzatılan sadrazamın istifa mektubunu itiraz etmeden, tek soru dahi sormadan kabul etmişti. Şevketli padişahım, Kamil Paşa hükümeti vatanın meselelerini halletmede acizlik göstermiştir. İktidara geldiklerinden bu yana milleti perişan etmiştir. Bunun neticesinde isyan eden milletin isteğine karşı duramayarak istifa etmiştir. Buyurun, istifalarını yüce makamınıza sunuyorum diyen Enver Paşa'yı büyük bir memnuniyetle dinledikten sonra tek cümlelik bir cevap vermişti. Allah sizden razı olsun evladım, beni bu adamlardan kurtardınız. Mahmut Şevket Paşa'nın sadrazam, Talat Bey'in ise geçici olarak Dahiliye Nazırı olma teklifini pek bir münasip bularak atama kağıdına basıvermişti mühürü. Elbette hükümette yapılan bu değişiklikler darbe anında kararlaştırılmış değildi. Muhtemelen bu karar çok daha önce Beşezade Emin Bey'in vefa meydanındaki evinde sabahlara kadar süren o son toplantıda alınmıştı. Ardından Mahmut Şevket Paşa'ya teklif götürülmüş olmalıydı. Kudretli paşamız da o dillere destan kibrine rağmen koltuğun cazibesine kapılarak olanları unutmuş, kendisine gümüş bir tepside sunulan sadrazamlık makamını güle oynaya kabul etmişti. Şimdi yeni bir devir başlıyordu. Evet, devir yeniydi ama eski meseleler olduğu gibi duruyordu. Belki de bu sebepten elinde sadrazamlığa atandığını gösterir belge ile Baba Ali'nin basamaklarını tırmanan Mahmut Şevket Paşa'nın o dimdik bedeni hafifçe eğilmiş, yükleneceği sorumluluğun ağırlığı tıpkı sabık Sultan Abdülhamit gibi sırtında küçük bir kambur oluşturmuştu. Bu meselede bir tuhaflık yok mu diye soran Fuad'ın sözleriyle bakışlarımı Baba Ali'deki odanın penceresinden içeriye çevirdim. Daha 7 ay önce Harbiye Nezaretinden istifa ettirdiğimiz bu adamı şimdi niye sadrazam yapıyoruz? Ne diyeceğimi bilemedim. Siyaset işte diye geveledim. Öyle zamanlar oluyor ki dün kara dediğine bugün ak diyebiliyorsun. Hiç katılmıyordu fikirlerime. İyi de Mahmut Şevket Paşa nasıl çalışacak cemiyetle? Bilmiyor mu kendisini nezaretten kovduranın Talat Bey olduğunu? Yerinde bir soruydu. Benim de aklımda benzeri kuşkular vardı ama tartışmak istemiyordum. Anlaşmışlar demek ki. Bulunduğumuz şartlar göz önüne alınınca herkesin fedakarlık yapması icap eder. Düşman Çatalca'ya kadar gelmişken böyle sorular sormanın manası yok. Şimdi elimizi taşın altına koyma vakti. Kumral kaşları çatıldı arkadaşımın. Ne diyorsun şeysi var? Lüzumundan yüksek çıkmıştı ses ama farkında değildi bağırarak konuştuğunun. Elimi taşın altına koymuyor muyum yani? Korkuyor muyum? Kaytarıyor muyum? Kaçıyor muyum? Aklımızdakini dile getirince kötü mü oluyoruz? Konuşmayalım mı yani? Gördüğümüz noksanlıkları, yaptığımız hataları söylemeyelim mi? Aslında aynı hisleri paylaşıyordum ama nedense aptalca bir koruma düşüncesiyle idarecileri savunmaya kalkıştım. Yahu yok, yanlış anladım be Fuat, susalım demiyorum. Fakat her şeyin bir vakti, bir sırası var. Önce Ahmet Muhtar Paşa hükümeti, ardından Kamil Paşa 6 aydır canımıza okudular. Kendi haline bıraksak ya sürgüne yollayacaklardı bizi, ya mezara ya da zindana. Şükür kurtulduk. Bak ilk defa güçlü bir hükümet kuruyoruz. Biraz daha dişimizi sıkmamız lazım diyorum, biraz daha sabır. Umutsuz gözlerle bakıyordu. Ben sabır gösteririm fakat bu sefer de muvaffak olamazsak bu millet bize ne kadar tahammül eder işte onu bilemem. Yalandan bir kahkaha atarak Bab-ı Ali'nin önünde nümayiş yapan kalabalığı gösterdim. Dert ettiğin şeye bak, millet bizimle birlikte, görmüyor musun? Her dakika çoğalıyor dışarıdaki ahali. Kazandık Fuat, kazandık kardeşim. Yalancıktan olsa bile gülümsemedi. ''Bilmiyorum şeysi var, kazandık mı emin değilim ama umarım öyle olmuştur, umarım kazanmışızdır.'' Omuzlarından tutarak dostça sarstım. ''Tabii kazandık, beyhude kaygılanıyorsun. Hatırlarsan bu sabah da karamsardın, hatta akşama sağ çıkmayacağımızı zannediyordun. Bak sapasağlamız ikimiz de.'' Mahcup bir ifade belirdi yakışıklı yüzünde. ''İnşallah bu defa da haklı çıkarsın.'' dedi boyun eğerek. ''İnşallah bir kez daha ben yanılırım.'' Ama hatalı olmadığını biliyordu. Daha fenası ben de biliyordum. Bu şartlarda hükümet olmak akıl kârı değildi. 4 yanımız düşmanla çevriliydi. Elimizdeki topraklar büyük devletlerin iştahını kabartıyordu. Birbirinden vahşi hayvanların arasında kalan, dişleri dökülmüş, tırnakları körelmiş yaşlı bir kurda benziyorduk. Bırak İngiltere, Rusya, Almanya gibi büyük ülkeleri, bir zamanlar tebaamız olan Bulgarlarla bile başa çıkamıyorduk. Edirne'yi düşmana teslim ediyorlar diye Kamil Paşa'yı sadrazamlıktan indirmiştik. Ama Osmanlı'nın ikinci payitahtı olan bu şehri biz de koruyamıyorduk. Cephede vaziyet çok ciddiydi. Nitekim Mahmut Şevket Paşa hükümetinin kurulmasının akabinde Enver Bey'in planladığı Edirne'yi kurtarma harekatı tam bir hezimetle neticelenmişti. Enver Bey koordinasyon noksanlığını işaret ederek Bolayır Korusu'ndan Fethi Bey ile Mustafa Kemal Bey'i itham ediyordu. Fethi Bey ve Mustafa Kemal Bey ise yine kendi başına buyruk hareket ederek öteki birlikleri beklemediği için hezimetteki mesuliyetin Enver Bey'e ait olduğunu iddia ediyorlardı. Kurmaylarımız karşılıklı olarak birbirlerini suçlarken cephedeki vaziyet bir fecaate dönüşüyordu. Ne yazık ki hepimizi derin bir utanç ve ızdıraba sürükleyen o mağlubiyet çok geçmeden hakikat olacaktı. Evet, 26 Mart'ta Edirne'yi resmen düşmana vermek zorunda kalacaktık. Evet, Selimiye Camii'nin zarif minarelerinde dalgalanan Osmanlı bayrağı yere indirilecek, Serhat şehrimizde artık ezan sesi duyulmayacaktı. Mesele sadece Osmanlı'ya payitahtlıkla yapmış, kadim bir şehrinin kaybedilmesi değildi. Daha da vahimi vardı. Londra'da imzalanan barış antlaşmasıyla Trakya sınırımız Enez Midye hattına kadar gerilemişti. Artık düşmanla İstanbul arasında sadece Çatalca savunma hattı kalmıştı. Kamil Paşa hükümetini düşürmek için söylediğimiz her ne varsa hepsini, belki daha da fazlasını biz yapmıştık. Elbette bunun ağır siyasi neticeleri de olacaktı. Çünkü eski sadrazamın destekçisi olan Hürriyet ve İtilafçılar boş durmuyor, milleti her fırsatta Mahmut Şevket Paşa hükümetine karşı kışkırtıyorlardı. Ve Bab-ı Ali baskınının ardından sinen muhalif basın korkuyu üzerinden atıp tekrar tenkitlerine başlıyordu. Hem de eskisinden çok daha gür, çok daha hiddetli bir sesle. Yine zor olanı başarmış, bütün muhalefeti kendimize karşı birleştirmiştik. Öyle ki çok geçmeden Paris'teki Şerif Paşa'dan Liberal Prens Sabahattin'e, sabık Sadrazam Kamil Paşa'dan damat Salih Paşa'ya kadar ne kadar İttihatçı düşmanı varsa hepsinin adının karıştığı kanlı bir komployla yüz yüze gelecektik. Bu pis işin başında Çerkez Kazım yer alıyordu. Tanırdım kendisini, hem meymenetsiz hem de cibilliyetsiz bir herif. Eskiden İttihatçı olan bu zibidi şimdi Hürriyet ve İtilaf fırkasına katılmıştı. Ama hiç de küçümsenecek bir adam değildi. Halaskaran zabitlerin arasında öne çıkmış, delilik mertebesinde cesur ve kıyıcı biriydi. Kendisi gibi Çerkez olan Nazım Paşa'nın vurulmasından sonra cemiyete derin bir nefret, dinmek bilmez bir öfke duymaya başlamıştı. Onlar nasıl acımasızca basıyorlarsa tetiğe, biz neden basmayalım diyordu etrafını saran süfli topluluğa. Biz de onların kafalarına birer kurşun sıkıp yollarız çukura. Madem ki onlar bir darbeyle hükümetimizi ele geçirdiler, biz de onları bir darbeyle yollarız geldikleri yere. Evet, aralarına soktuğumuz hafiyelerden gelen malumat bunlardı. Dahası planlanan kanlı darbenin nasıl yapılacağı, içinde kimlerin yer alacağını da öğrenmiş bulunuyorduk. Davayla İstanbul muhafızı Cemal Bey ilgileniyordu. Gelecekte cemiyetimizin üç önemli paşasından biri haline gelecek olan Miralay Cemal Bey'i bizzat Mahmut Şevket Paşa atamıştı bu vazifeye. Yeni sadrazamın biz İttihatçıların içinde en güvendiği adamdı Cemal Bey. Evet, Mahmut Şevket Paşa hala kuşkusunu koruyor, hala itimat edemiyordu cemiyete. Oysa bu tür endişelere mahal yoktu artık, çünkü hepimizin düşmanı ortaktı. Karşımızdaki şer çetesinin para kaynağı Paris'teki Şerif Paşa'ydı. Ama der saadette hatta sarayda da kuvvetli yandaşları vardı. Mesela damat Salih Paşa hiç çekinmeden arka çıkıyordu bu katil sürüsüne. Prens Sabahattin'le de görüştüklerini tespit etmiştik. Ama Sabahattin akıllı davranmış, böylesi kanlı komplolara karşı olduğu için uzak durmuştu bu hergele takımından. İşin arkasında muhtemelen İngilizler vardı. Raporlarda İngiliz elçiliği tercümanı Fitzmaurice ile binbaşı Tyrell'ın adı geçiyordu. Ama işin acı tarafı, kapitülasyonlar elimizi kolumuzu bağladığı için bu iki İngiliz vatandaşını büyük elçiliğe soramıyorduk bile. Bu şer çetesi bir dizi suikast gerçekleştirmenin peşindeydi. Başta Sadrazam Mahmut Şevket Paşa olmak üzere Talat Bey, Cemal Bey, Azmi Bey, Emanuel Karasu gibi liderleri öldürerek bir kaos ortamı yaratacaklar, ardından da tıpkı bizim yaptığımız gibi kendi sadrazam adaylarını Bab-ı Ali'ye çıkaracaklardı. İki sadrazam adayı vardı. İlki 23 Ocak'ta hükümetten indirdiğimiz Kamil Paşa, ikincisi ise Prens Sabahattin'di. Bir tesadüf müdür, yoksa tasarlanarak yapılmış bir seyahat midir bilinmez ama tam da o günlerde Kamil Paşa Mısır'dan payitahta gelmişti. Haberi öğrenen İstanbul muhafızı Cemal Bey, yaverini Kamil Paşa'nın konağına yollayarak payitahta bazı karanlık şahısların bir takım suikastlar düzenleyeceğini, kendileri için hayırlı olanın Mısır'a geri dönmek olduğunu bildirmişti. Fakat Kurnaz Paşa Mısır'a dönmek gibi bir mecburiyeti bulunmadığını, aksine payitahtta kalacağını belirterek üzerindeki kuşkuları hakikat kılmıştı. Demek ki suikastlar yakında başlayacak, demek ki gizli şebeke hükümet darbesi için harekete geçecekti. Vaziyeti anlamak, olayların akışını kontrol etmek için takibat ve gözetleme faaliyetlerimizi arttırmıştık. Fuat'la ben Kamil Paşa'nın konağının önünde tertibat almıştık. Ne kimseyi içeri sokuyor ne de dışarı çıkartıyorduk. Resmi vazifesi İngiliz elçiliğinde tercümanlık olarak görünen ama aslında Britanya hükümeti için casusluk yaptığı hepimizce malum olan Fitzmaurice o sabah konağa gelinceye kadar sürdürdük bu sıkı kontrolü. Elbette bir rastlantı değildi Morris'in o sabah konağa gelişi. Kamil Paşa İngiltere sefaretini arayarak durumu arz etmiş, açıkça yardım istemişti. Arabasıyla konağın kapısına kadar gelen Fitzmaurice bizi karşısında görünce güya çok şaşırmış gibi yaptı. Günaydın beyler, ne yapıyorsunuz burada? Vazifemizi yapıyoruz dedi Fuat sakin bir tavırla. Konağı koruyoruz. Kibar bir gülümseme takındı tercüman. İyi o zaman, izin verirseniz içeri girmek istiyorum. İngiltere sefiri Sir Gerard Lowther'ın adına Kamil Paşa ile konuşmaya geldim. İngiliz'in dudaklarındaki o kibar gülümsemenin aynısını takındı bizim Fuat. Ne yazık ki bu mümkün değil Mr. Morris. Sizi burada görmek çok güzel. Fakat korkarım ki siz Kamil Paşa'yı göremeyeceksiniz. Kendisi Osmanlı kanunları gereğince bir nevi gözaltındadır. Amirlerimizden aldığımız emir uyarınca ne yazık ki içeriye hiç kimseyi sokamıyoruz. O kişiler sizin gibi sadık dostlarımız olsa bile. Sadık dostlarımızın üzerine basa basa konuşmuştu. Fuat Morris'in pembe yüzü bir anlığına karardı ama sadece bir an, hemen toparlandı. Yine o kibar gülümsemesini takındı. Anlıyorum, anlıyorum, bu kadar yolu boşa geldik demek ki. Duraksadı. Kamil Paşa'nın sağlığı yerinde mi bari diye sordu. Gayet iyi dedi Fuat. Paşa Hazretleri maşallah sağlık ve afiyetteler. Daha fazla uzatmamıştı tercüman. Bunu duyduğuma sevindim. İyi o zaman, madem içeri almayacaksınız ben döneyim bari. Hadi size iyi günler. Evet, centilmenliğine hiç halel getirmeden, nezaketini hiç bozmadan ayrıldı yanımızdan. Ama sefarete döner dönmez ortalığı ayağa kaldırıp sefiri Mahmut Şevket Paşa'ya yollamaktan geri durmadı. Vaziyetin ciddiyetini bilmeyen paşa derhal Cemal Bey'i huzura çağırıp ''Bu kadar dertle uğraşırken bir de İngiltere meselesi mi çıkarmak istiyorsun başımıza?'' diye fena halde azarladı. Babası gibi sevdiği bu adamdan haksız yere zılgıt yiyen İstanbul muhafızı derdini ancak ertesi gün izah edebildi. ''Büyük bir komplo var paşam, kanlı bir ihtilal. Eğer mani olmazsak bir facia çıkacak.'' Başta siz olmak üzere bütün idarecileri öldürecekler. Ardından da Baba Ali'ye el koyacak, Kamil Paşa'yı yeniden sadaret makamına getirecekler. Meselenin iç yüzünü anlayan Mahmut Şevket sonunda İngiliz sefirinin baskılarını aldırmayarak Kamil Paşa'nın gözetim altında tutulmasına razı oldu. Fuat ile ben de ekibimizi yeniden eski sadrazamın görkemli konağının karşısındaki kiraz bahçesine kurduk. Hükümetin dirayetli olması işe yaramıştı. İngilizlerden yardım gelmeyeceğini anlayan Kamil Paşa, Sir Gerard Lowther'ın özel arabasıyla limana kadar inip geldiği vapurla yeniden Mısır'a döndü. Sefirin arabasını birlikte takip ettiğimiz Fuat, vapurun merdivenlerini tırmanan Kamil Paşa'yı göstererek şöyle demişti. İngilizlerden fayda görmediği için değil, Çerkez Kazım şebekesinin beceriksiz olduğunu anladığı için gidiyor. Öyleydi. Kamil Paşa onca yıllık devlet hayatında kimlere ne kadar itimat edileceğini, kimlerin ipiyle kuyuya inilmeyeceğini çok iyi öğrenmişti. Ders adette kaldı şu birkaç gün içerisinde de Çerkez Kazım'ın ne olduğunu anlamış, kendisi için en hayırlı davranışın Mısır'a sıvışmak olduğuna kani olmuştu. Fakat yaşı 80'e dayanmış olmasına rağmen bir türlü iktidar hırsını gemleyemiyordu. Tıpkı kadim rakibi Sait Paşa gibi toprağa girmeden de vazgeçmeyecekti. Üstelik Sait Paşa 9 kez sadrazam olmuştu. Bu bahtsız ihtiyar ise hepi topu 4 kez. Kamil Paşa'nın böyle hüsran içinde Mısır'a dönüşü ardından Prens Sabahattin'in can korkusuyla Fransız sefaretine ait bir gemiye iltica etmesi bizi rahatlatmıştı. Üstelik bu menfur çetenin hepsini tespit etmiş bulunuyorduk. İlk buluştukları yer olan Beyoğlu, Glavani sokağındaki bina sıkı gözetim altındaydı. Bu binayı kıdemli hain Şerif Paşa'nın adamı Pertev Tevfik tutmuştu. Alt katta Müdafaa-i Milli gazetesi vardı, üst katta kendisi oturuyordu. Ancak binanın kiralanma amacı cemiyete karşı düşmanca faaliyetleri organize etmek ve muhalif teşekküller oluşturmaktı. Ama o etap çoktan geçilmiş, fikri tartışmalar son bulmuş, yüzbaşı Çerkez Kazım reisliğinde bir nifak cemiyeti kurulmuştu. Kan dökmek için fırsat kolluyorlardı fakat geç kalmışlardı. Kim kiminle nerede ve nasıl görüşüyor artık hepsi malumumuzdu. Vaziyete hakim oluşumuz endişelerimizi azaltıyor, başta Cemal Bey olmak üzere hepimize lüzumsuz bir güven veriyordu. Tutuklamalara başlamamamızın bir başka sebebi daha vardı. Bu vatan hainlerini suçüstü yakalayıp onları en ağır cezalara çarptırmak istiyorduk. Ne var ki yüzbaşı Kazım da en az bizim kadar tecrübeliydi. O da son 5 yılın siyasi fırtınalarında ayakta kalmış, devletin kirli entrikalarıyla yüzleşmişti. Bizim gibi feleğin çemberinden geçmiş, nice çetin badireler atlatmıştı. Nitekim kısa sürede fark etti kuşatıldıklarını ve büyük bir ustalıkla bizim afiyeleri atlatarak Romanya'da aldı soluğu. Cemal Bey'i de bizi de o affedilmez rahatlığa sevk eden son olay işte bu kaçış oldu. Artık tümüyle dağıldılar. Artık bu teşkilat toparlanamaz yanılgısına kapıldık. Kendilerine Baba Ali baskınını örnek almışlardı. Fakat ne bizim kadar teşkilatlanmışlardı, ne böylesi bir davaya baş koymuş adamlarda olması gereken disipline sahiptiler. Hepsinin tek ortak noktası İttihat ve Terakki'ye duydukları büyük düşmanlıktı. Oysa siyasi mücadelede nefretle hareket edenler yenilmeye mahkumdu. İşte bu sebepten dolayı ipten kazıktan kaçanların kurduğu bu çeteyi yeteri kadar önemsemiyorduk. Bel bağladıkları büyük adamlar caydığına, elebaşıları da firar ettiğine göre artık tümüyle dağıldılar zannediyorduk. Fakat ummadığın taş baş yarar demişler. Evet, düşmanlarımızı küçümsemenin bedelini çok ağır ödeyecektik. 33. Ayrımın sonu. Sayfa 358.